Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besleyiciyle konuşalım. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba.
Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz.
Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Telefon attığımızda da Pelin Batu var.
Emre. Hakan Şükür de telefon attığımızda. Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Bir virgül koymanı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
RSFM'desiniz, ben Yavuz Ohan. Haftanın son günü, artık haftayı bitiriyoruz ama gündemimiz 3 aşağı 5 yukarı bu hafta aynıydı. Dün özellikle gazeteciye yapılan bir saldırıyı, Ahmet Hakan'ı döven 4 kişiyi konuştuk. Aslında bu çerçevede Türkiye'de basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve düşünce özgürlüğünü konuştuk. Bugün de onun etkileri vardı. Onlardan bahsedeceğim size. Hangi gazeteler nasıl gördü bu saldırıyı? Kim nereye doğru yönlendirmeye çalıştı? Hangi köşe yazıları yazıldı? Bunları konuşacağız. Ahmet Hakan'ın son durumunda elbette. Ama bugün yine maalesef kötü haber vardı. Doğudan, Güneydoğu'dan yine şehit haberleri geldi. Ve RSFM'de bir de bunu dinleye başlarken o şehit haberleriyle başlayacağız. Başlıkları da sizlere aktaracağız.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Bu arada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besleyiciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Evet, şehitlerle başlayacağız. Çünkü sanıyorum yavaş yavaş kanıksanmaya başladı gelen şehit haberleri. Çok fazla konuşulmuyor, üzerinde çok fazla tartışılmıyor. 4 asker şehit oldu dünden bu yana. 4 askerin cenaze törenleri vardı Türkiye'nin dört bir yanında ve bir polis, daha önce yaralanan bir polis de bugün maalesef hayatını kaybetti ve memleketinde toprağa verildi. Şöyle bir bakalım mı, kimler onlar, ne kadar genç insanlar. Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta idi askerlerin şehit oldukları yerler. 3 hafta önce Cizre'de saldırıda yaralanan özel harekat polisi Emre Akbaş da Gata'da maalesef hayatını kaybetti. Diyarbakır Silvan'da uzman çavuş Sinan Uçan'la asubay kıdemli çavuş Tolga Topçuoğlu evlerinden çıktıklarında işlerine giderken şehit edildiler. Sinan Uçan evliydi, 10 yaşında bir kız çocuğu vardı. Tolga Topçuoğlu 1 yıllık evliydi ve 3 aylık Baran adlı bir erkek çocuğu vardı. Yani bir ailelerini gözlerinizin önüne getirin lütfen. Tolga Topçuoğlu'nun 1 yıllık evli olduğunu söyledi. Mardin Nusaybin'de Bagok Dağı'nda da dün PKK'lı teröristlerle bir çatışma meydana gelmişti. Orada da Çankırlı Jandarma Komando Onbaşı Hakan Öcalan hayatını kaybetti. Beytüşşebap'tan da bir şehit haberi geldi maalesef. Kütahyalı uzman çavuş Hasan Biber. O da 25 yaşındaydı. Hasan Biber 34 günlük evliydi. Sadece 34 gün olmuştu evleneli. Cizre'de yaralanan polis memuru Emre Akbaş, onun yaşı da 22. Yani çok genç insanlardan bahsediyoruz. O da tedavi gördüğü Gata'da hayatını kaybetti. Aksaray'da, memleketi Aksaray'da cenaze töreni vardı. 10 bin kişi katıldı. Ailelerinin durumlarını anlayabileceksiniz herhalde. Ama tabii yaşamayan da bilmez. Şimdi bu şehit haberlerinden sonra Doğu'da ve Güneydoğu'da belli bölgelerde yine çatışma haberleri geliyor. Silvan'da özellikle 2 askerin şehit edilmesinden sonra operasyonlar var. Nusaybin'de bir sokağa çıkma yasağı haberini aldık. Yine orada da bir takım operasyonlar var. Ne oluyor orada diye soralım. Çünkü bunlar artık sıradan güncel olaylar haline geldi. Çok fazla üzerinde konuşulmaz hale geldi. Bir bakalım orada ne olduğunu bize Ferit Aslan anlatacak, DEHA muhabiri. Ferit merhaba.
Merhaba Yavuz Ohan.
Kanıksanıyor herhalde bu kötü haberler ve gerçekten çok fazla eskisi gibi ilgi de gösterilmiyor. Geçtiğimiz 3 yıla baktığımızda bir insanın orada canı yansa hemen Türkiye ayağa kalkıyordu ama o kadar çok şehit haberi gelmeye başladı ki 2 kişi, 3 kişi, 3 asker, 2 polis falan derken çok fazla gündem oluşturmuyor. Şimdi şehit haberlerini aktardım. Şehit olan çocukların yaşlarını, memleketlerini, cenazelerini aktardım. Sonrasında da operasyonlar var orada. Yine bir gerilim var. O gerilimle ilgili bilgileri aktarırsan sevineceğiz.
Yavuz Okan, öncelikle dün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir astsubay ve bir uzman çavuşun evlerinden çıktıktan sonra, şehit edilmesinden sonra Silvan ilçesinde bir operasyon başlatılmıştı. Hatırlarsınız, daha önce de yine Silvan ilçesinde bu hendeklerin kazılmasıyla yönelik iki kez operasyon yapılmış, sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bugün sabah saat 06 sıralarından geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden birisi olan Silvan'da yine sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve büyük bir operasyon başlatıldı. Büyük bir operasyon diyoruz çünkü daha önce Şırnak'ın Cizre ilçesi, Silopi ilçesi, başka ilçelerde de sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra operasyonlar gerçekleştirilmiş, ancak bu operasyonlarda daha çok polis ön plana çıkmıştı ve polise ait zırhlı araçlar, akrep tabir edilen araçlar kullanmıştı. Ancak Silvan'da bu kez tanklar da ilçe merkezine girdi ve ilçenin giriş çıkışında önemli noktaları askeri tankların tuttuğunu söyleyebiliriz. Yine çok sayıda polis zırhlı aracı oraya operasyon kapsamında sevk edildi. Tabii ilçeye giriş çıkış yasak olduğu için daha önceki yasaklarda HDP'li milletvekilleri izin alarak girebilmişti. Ancak bu kez HDP'li milletvekillerinin de Silvan'a girişine izin verilmedi.
Bir teşebbüs oldu mu Ferit, HDP'li milletvekillerinden girmek için?
Evet oldu. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, HDP'nin İdeş Başkanı ile birlikte sabah saatlerinden itibaren halen Silvan'ın 3 kilometre çıkışında bekliyor. Ve yetkililerle yaptığı bir görüşmede sonuç alamadığını söyledi Nursel Aydoğan. HDP Milletvekili Aydoğan'ın o da bir sağlıklı bilgi alamıyoruz. Ancak bize gelen telefonlara göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, ondan fazla yaralının olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi bu saate kadar henüz Diyarbakır Valiliğinden resmi kaynaklardan
bir açıklama yapılmadı.
Yapılan bir açıklama yapılmadı.
Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz değil mi o sokağa çıkma yasağının?
Evet, ne kadar süreceğini de bilmiyoruz ama özellikle Silvan'ın Mescid Konak ve Tekel mahallesinden yoğunlaştığı söyleniyor. Polisin Mescid mahallesine girdiği yönünde de bilgiler var. Bu sırada çatışmalar sırasında roket atarın isabet ettiği gibi onun çatısında yangın çıktığını biliyoruz ve itfaiyenin müdahale ederek o yangını söndürdüğünü de biliyoruz.
Yatılı Bizim İlköğretim Bölge Okulu'ndan bahsediyoruz. Yani bir okulun bu işten zarar gördüğünü söylüyoruz.
Çatısına bir roket atarın isabet etmesi nedeniyle yangın çıkıyor, müdahale itfaiye ediyor. Buradaki sağlık ekiplerinden aldığımız bilgiye göre ise yani en azından onların bildiği, duyduğu, müdahale edip kaldırdığı 4 yaralıdan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiğinden söz ediyorlar. Ama tabii dediğim gibi bu konuyla ilgili
sağlıklı
Diyarbakır Valiliği'nden şu ana kadar sağlıklı bilgi yok.
Bir de Nusaybin var.
Evet, Nusaybin'de de önceki gün biliyorsunuz Nusaybin'e bağlı Bagok Dağı'na yakın 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak dün akşam saat 7 itibariyle Nusaybin ilçe merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve orada da operasyon başlatıldı. Özellikle dün geceden sabaha kadar şiddetli bir silah sesinin geldiğini, patlama seslerinin geldiğini söyleyebiliriz. Orada da sokağa çıkma yasağı tabii sadece Nusaybin'i etkilemedi. Uluslararası İpek yolunu da etkiledi. Şu anda İpek yolu da kapalı. Yani Türkiye'nin başka yerinden Irak'a gitmek isteyen, Şırnak'a gitmek isteyen, Cizre'ye gitmek isteyenler Nusaybin'den İpek yolunu kullanamıyorlar. Ancak Mardin, Midyat, İdil üzerinden gidebiliyorlar. Bu nedenle de o anlamda da, ticari anlamda da ciddi bir sıkıntı yaşandı. Nusaybin'den de şu ana kadar Nusaybin'le ilgili bir açıklama gelmedi. Oradaki sokağa çıkma yasağının da ne zaman kalkacağını bilmiyoruz. Orada da iki HDP'li milletvekili var. Ali Atalan'la Gülser Yıldırım. Onlar da sabah saatlerinden itibaren Nusaybin'e girmeye çalışıyorlar. Ancak onların da ilçeye girişine izin verilmiyor Yavuz Oğan.
Cizre'de diğer sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde durum nasıl? Yani orada hendekler kapatıldı, hayat normale döndü diyebiliyor muyuz Ferit?
Valla tam olarak özellikle Cizre için normale döndüğünü söyleyemeyiz. Yani normal yaşam devam ediyor. Şu ana kadar bir çatışma, bir patlama haberi gelmedi ama
hendekler kapatıldı mı mesela?
Bazı mahallelerde kazılan hendeklerin halen olduğu gibi durduğunu söylemek mümkün. Oradan muhabir arkadaşlarımızın bize ilettiği bilgiye göre.
Teşekkür ediyoruz Ferit Aslan. Evet, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerden bilgi alabilmek için HDP'li milletvekilleri bölgede ama girişlerine izin verilmediği bilgisini de bize Ferit Aslan iletti. O milletvekilleri bölgedeler, genel merkezin bir organizasyonu vardı, ona da katılmadılar. O organizasyon neydi? HDP bugün seçim bildirgesini açıkladı. Seçim bildirgesi önemliydi HDP'nin, çünkü 7 Haziran seçimleri öncesinde hatırlayacaksınız, diğer partilerden çok farklıydı. Gençlere hitap eden, esprili ve ciddi vaatleri olan bir seçim bildirgesini açıklamışlardı, ama Türkiye'de o zaman bir çatışma durumu yoktu. Gelen şehit haberleri yoktu. Atmosfer çok daha farklıydı ve AK Parti ile HDP arasında çok ciddi bir gerilim vardı. Sadece bu kadar. O gerilim de tabii siyasette tansiyonu yükseltiyordu. Ama bugün tablo biraz daha farklı. Şehit haberleri geliyor, çatışma bölgeleri var Güneydoğu'da ve o işte havada HDP seçim bildirgesini açıkladı. Yine espriler vardı, yine yapılan bir takım işte, vaatler öne çıktı. Selahattin Demirtaş'la Yüksekdağ bir arada yaptılar yine ve Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere Türkiye'de hemen her noktada eş başkanlık sistemi getireceklerini söylediler. Onları söylerken de yüzler gülüyordu, her ne kadar bölgede çatışmalar olsa da.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Evet, bir bakalım Demirtaş ne demiş, Figen Yüksekdağ ne demiş, seçim bildirgesiyle ilgili yapılan o basın toplantısında bir göz atalım. Çünkü iki tane ses vereceğim sizlere. Biri vaatlerle ilgili, biri de siyasi bir tespit, özellikle PKK'ya bir mesaj gibi. Önce o siyasi vaatleri bir bakalım, ondan sonra da diğerine bakacağız.
Halklarımızı bölenler, savaştan, kandan beslenenler. Şunu çok iyi bilin, halklarımızı böldürtmeyeceğiz, evlatlarımızı öldürtmeyeceğiz. 1 Kasım seçimlerinde sarayı barış altında bırakacağız.
Derhal silahların iki taraflı susturulmasını, akan kanın durdurulmasını, yeniden müzakere masasına dönülerek sorunlarımızın diyalogla çözümünü sağlayacağız. Sonuna kadar savaş diyenlere karşı hayır, biz sonuna kadar barış diyeceğiz. Halklar ne kadar gerçekse HDP o kadar gerçek bir Türkiye Partisi. Bir an HDP'siz bir Türkiye düşünün. HDP'yi bu gemiden atmaya, HDP'yi bu gemiden dışlamaya çalışanlar şunun farkında olmalılar. HDP bu gemide olmazsa gemi batar.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din ve İnanç İşleri Kurulu olarak yeniden yapılandırılacak. Din ve İnanç İşleri Kurulu din siyaseti üreten bir kurum olmayacak. İnanç topluluklarının temsilcilerinden oluşacak. Başta cemevleri olmak üzere Alevilerin bütün ibadet mekanları ibadethane olarak tanınacak ve kamu güvencesi altında olacak. Esnafların vergi yükü azaltılacak. Şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek. KOBİ'lere 0 faizli finansman desteği sağlanacak.
Söz mü, hepsini yapacak mısın?
Yapacağız Allah'ım.
Etkilenmedim değil. Oyumu HDP vermeyi düşünüyorum doğrusu.
Eş başkanlık sistemini uygulayan partimiz şimdi diyor ki yetmez. Eş muhtarlık, eş başbakanlık, eş cumhurbaşkanlığı olacak. Saraydaki ne yapacak?
Bu durumda saraydaki salonun, muhtar toplantı salonun büyümesi lazım. Eş
tabii,
muhtarlık olursa.
İkiye çıkarmak gerek.
Evet, vaatler vardı, espriler vardı salonda. O salondaki bir isme bağlanalım şimdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül'le konuşacağız. Erdem hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Sen bir önceki seçim bildirgesini de izledin, takip ettin. Bunu da izledin, takip ettin. Bir önceki seçim bildirgesi 7 Haziran öncesinde tabii Türkiye'deki atmosfer farklıydı. Çatışma yoktu, PKK sahnede değildi. Bugün ama yine bölgeden şehit haberleri geliyor. İşte sokağa çıkma yasağı haberleri geliyor. Az önce Diyarbakır'dan da aldık son gelişmeleri. Bunun gölgesinde yapıldı. Ne fark vardı? Bir dikkatini çeken unsur var mı bu konuda?
Aslında şöyle, senin de söylediğin gibi 7 Haziran'dan sonra geçen işte 4 ay mı 5 ay mı, 1 Kasım'da belki 6 ay olacak. 6 aylık sürede değişen yani Türkiye'deki koşulların değişmesine bağlı olarak bildirgelerde de bir miktar değişiklik oluyor. Bu kadar kısa sürede ne değiştiyse. Nitekim HDP'den önce CHP açıkladı ilk bildirgesini. Esasen hatırlayalım, CHP biraz daha ekonomik vaatleriyle öne çıkmıştı. O çok vaatlerini çok değiştirmedi. O vaatlerini biraz daha detaylandırdı ama senin söylediğin gibi bizim girdiğimiz bu çatışmalı süreç, Suruç katliamı sonrası yaşadığımız çatışmalı süreç CHP'ye de biraz damgasını vurmuştu. Bugün HDP'ye konunun doğrudan bir numaralı muhatabı da olan ve 7 Haziran sonrası yaşanan koşullar nedeniyle daha da üzerindeki baskıların arttığı bir parti konumuyla HDP'yi daha da fazla bildirgesine yansıdı. İşte bugünkü vurguları o yüzden, yani en başlıkları bir kere çok dikkat çekici. Geçen bir önceki seçimde hatırlayalım, barajı aşmak gibi bir sorunları vardı. Bizler meclise demişlerdi. Ama artık görüldü ki %13 ve 6 milyon oy alan bir partinin baraj sorunu olmadığına göre bu kez daha farklı bir nokta.
İnadına diyorlar herhalde, değil mi bu sefer?
İnadına, barış. İnadına barış noktasına dönüştürdüler. Dolayısıyla senin de dediğin gibi doğrudan bu çatışma sürecine vurgu yapan bir seçim sloganı oldu bugün.
Bir cümle dikkatimi çekti. Sonrasında da bir başka, tabii PKK'ya çağrı olarak algılanan bir cümlesi vardı. Önce onu sorayım. HDP gemide olmazsa o gemi batar, diyor Selahattin, evet, Demirtaş. Buna benzer açıklamaları yaptığında aslında hükümete yakın gazeteler ve televizyonlar tarafından tehdit etmekle suçlamıştı. Bunun altını nasıl doldurdu?
Şöyle şöyle kurdu o cümleyi. HDP'nin olmadığı bir Türkiye tahayyül edelim bir an. Bir an tahayyül edelim. Hı hı. Böyle bir Türkiye'de bulunduğumuz, hepimizin bulunduğu Türkiye gemisinin batması anlamına gelir dedi. Çok hani biraz
aslında toplumun bir parçası HDP demeksi de mümkün, ama HDP baraj altında kalsın, HDP siyaset sahnesinden çekilsin, PKK ile bir gösteren söylemler var. O nedenle dikkatimi çekti. Ona bir yanıt gibiydi diye düşündüm.
Bence de yanıttı. Ayrıca şöyle bir noktada HDP, artık onu vurgulamamız gerekir. Yani 7 Haziran öncesinde daha Kürt seçmenleri, hani Kürtler dışında seçmenleri sayılabilir noktadayken, bugün kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye'lileşme yaklaşımının sonucu 6 milyon oy almış bir parti. Hatta Batı'da biz stratejik oylarını tartıştık ya da başka türlü gerekçelerle oy veren Kürt olmayan seçmenler var. Onları da temsil eden, başka şeyleri de temsil eden bir parti konumuna geldiği için dolayısıyla HDP'yi kriminalize ederek, yani siyaset dışı yaklaşımlarla siyasetin dışına iterseniz Türkiye batar gibi bir
tespitte bulundu. Bir de Gandhi benzetmesi vardı. Kısacık bir ses, onu bir dinleyelim. Onun üzerine de, çünkü o da PKK'ya mesajdı anladığımız kadarıyla.
Evet.
Gandhi'den bir alıntı yaptı Selahattin Demirtaş ve sanki PKK'ya mesaj verir gibiydi orada da.
Gandhi'nin dediği gibi, adaletsiz rejimi adaletle yıkınız ve alkışlar önüne kansız elle çıkınız. Ülkemizde halkların yararına her kim olumlu ne iş yaptıysa, taş üstüne kim bir taş koymayı başardıysa, onlara ancak teşekkür edebiliriz. Allah onlardan bin defa razı olsun. Ama yolun bundan sonrasına HDP ile devam edeceğiz.
Evet, bir Gandhi'den alıntı. O alıntı çerçevesinde doğrudan aslında Kandil'e bir mesaj olarak algılayabiliriz bunu, değil mi?
Evet. Yani şöyle bir şey hatta bu. Oradaki iki cümleye dikkat etmemiz gerekir. Üst üste vurguladı. Birincisi, bu zamana kadar demokratikleşme ya da Türkiye'nin aldığı mesafe bakımından taş üstüne taş koyanlara teşekkür ederiz, ama artık bundan sonra biz HDP olarak bu yolu yürüyeceğiz cümlesini iki kere üst üste iki cümlede vurguladı. Hani geçmişteki seni başkan yaptırmayacağızı üç kere söylemişti, ama bugün benim dikkatimi çekti, bu cümleyi iki kere söyledi. Bu önemli bir cümle. Gandhi'deki bu barış, yani kanlı eller ve barış vurgusu ile birleştiğinde biraz daha şöyle bir şey, hani hep HDP şöyle eleştiriliyor, işte silahlar bırakılsın dediği zaman ya devlete diyorsun ama PKK'ya yeterince vurgulu demiyorsun eleştirileri altındaydı HDP. Eş Başkan Selahattin Demirtaş'ın bir süredir PKK'ya yönelik bırak silahları vurgularını arttırdığını...
Ve tonunu yükselterek yapıyor bunu.
Yükseltti. Bugün hani belki o yükseltiyi biraz daha
yukarı çekti.
En ileri noktaya, bugünün özeti anlamında en ileri noktaya vardırmış olduğunu söyleyebiliriz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben Erdem teşekkür Güler. Ederim.
Sağ olun. HDP bugün seçim şarkısını da seçim bildirgesinde tanıttı. Arkadaşlarımız biraz alttan verecekler. Yine böyle bir hareketli seçim şarkısıyla sanıyorum meydanlarda olacaklar. Çok fazla da aslında meydanlara çıkmayacaklar. Biraz daha televizyonları, sosyal medyayı kullanarak bu seçim dönemini geçirmeyi planladıklarını da açıklamıştı Selahattin Demirtaş. Az önce de söyledik, bildirgede dikkat çeken unsur. PKK'ya yönelik bir mesaj, Gandhi'den alıntıyla, adaletsiz rejimi adaletle yıkınız, alkışlar önüne kansız elle çıkınız. Bu cümle önemliydi, doğrudan PKK'yaydı ama yine hükümete yönelik eleştiriler vardı, yine uygulamalarına yönelik eleştiriler vardı. Yani bu kez HDP, PKK'ya da bir mesafe koymak istercesine seçim meydanlarına iniyor diyebiliriz işte bu şarkıyla. Çok milli inadına, inadına sıldırt inadına, inadına kahkaha inadına.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz, silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Yine Ankara siyasetiyle devam edelim. Aslında uzun süredir devam eden, süren, süre giden bir tartışma var. Sandıkların birleştirilmesi, seçmenin taşınması. İktidarın ağırlıklı olarak doğuda ve güneydoğuda güvenlik endişesi duydukları bölgelerde sandıkların taşınmasını ister gibi bir hali vardı. Buna ilişkin açıklamaları görmüştük İçişleri Bakanı'ndan ya da AK Parti yetkililerinden. Ama farklı bir ses çıktı dün. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, aslında AK Parti'de ikinci isim Mehmet Ali Şahin dün konuştu ve dedi ki sandıkların birleştirilmesi söz konusu olamaz. Ben hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Yasal olarak böyle bir şeyin imkanı yok. Aslında muhalefetin söylediği şeyi söyledi. Aslında tarafsız hukukçuların söylediği şeyi söyledi. Söyledi de ne oldu? Söyledikten sonra sanıyorum partiden o sözlerine bir düzeltme yapması istendi. O da bugün o düzeltmeyi yaptı. Mehmet Ali Şahin ben böyle düşünüyorum ama tabii karar YSK'nın dedi. Bir izleyelim çünkü ona bir tepki de var.
Yasada bir değişiklik yapmadan seçim bölgesindeki sandıkların başka bir seçim bölgesine taşınmasını ben mümkün görmüyorum. Mevzuata dayalı olarak bir değerlendirme yaptığımızda bir muhtarlık sınırı içerisindeki sandıkların başka bir yerdeki mahalleye taşınması yasal açıdan doğru değildir diye değerlendirdim. Ama benim gibi düşünmeyen hukukçu arkadaşlarımız da var. Onlar da diyorlar ki bazı mücbir sebepler ortaya çıktığında, zorunlu sebepler ortaya çıktığında Yüksek Seçim Kurulu Anayasa'nın 79. maddesindeki seçimlerin düzenli şekilde yapılmasıyla ilgili kendisine verilmiş olan görev bağlamında böyle sandıkların bir başka mahalleye, bir başka yere taşınmasına karar verebilir. Şu anda konu biz ne kadar tartışırsak tartışalım Yüksek Seçim Kurulu'nun gündemindedir. Yüksek Seçim Kurulu bunu kendi arasında tartışıyor. Bir karar verecektir. Anayasa gereği Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir.
Mehmet Ali Şahin bu açıklamayı yaptı. Aslında ilk yaptığı açıklamanın biraz da arkasında durdu. Ben hukukçu olarak böyle düşünüyorum. Bu yasal olarak çok mümkün görünmüyor. Ama dedi benden farklı düşünenler de var. Sonuçta böyle bir tartışma varsa kararı YSK verecek dedi. Peki aynı anda ne oldu? Aynı anda medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi işlerinden sorumlu danışmanıydı Ömer Çelik. Ömer Çelik'in bir açıklaması geldi. O açıklamada Mehmet Ali Şahin'e de bazı göndermeler var. Bir bakalım isterseniz. Ne diyor? Nihai karar YSK'ya aittir diyor. Bunu zaten herkes söylüyor. O karara uyulmaktan başka çare yok. Bugüne kadar diyor Ömer Çelik birçok köy veya mahalledeki seçmenlerin oy kullanacağı sandığın başka bir köy veya mahalleye kurulmasına dair ilçe seçim kurulu ve YSK kararları vardır. Bunu söylüyor ama örnek göstermiyor. Hatırlayacaksınız, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk önceki gün bizim yayınımıza konuk olmuş ve bunun mümkün olmadığını, YSK'nın aksi yönde içtihatının olduğunu söylemişti ve o içtihatı, yani sandıkların birleştirilmesi taleplerini reddeden kararının değişmesini beklemediğini de söylemişti. Ancak Ömer Çelik birleştirme kararları var diyor, örnek göstermiyor. Burada önemli olan bu yönde bir kararı gerekli ve zorunlu kılan haklı gerekçenin olup olmadığıdır. Çünkü anayasada ve yasalar bu yönde bir karar alınmasına engel değildir diyor. Tam Mehmet Ali Şahin'in zıttı bir açıklama olarak görebiliriz. Devam ediyor Ömer Çelik. Basına yansıyan ilçe seçim kurulu kararlarının sandıkların kurulacağı yerin belirlenmesiyle ilgili ve sınırlı olduğunu söylüyor. Sandıkların birleştirilmesi ya da seçmenin kayıtlı olduğu sandık dışındaki bir sandıkta oy kullanmasının söz konusu olmadığını da söylüyor. Ve seçimde sandıkların konulacağı yeri belirleme yetkisi ilçe seçim kurulundur. İtiraz veya şikayet halinde nihai karar Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Bugüne kadar pek çok köy ve benzeri yerlerde yerleşim birimlerinde buna ilişkin kararlar alınmıştır diyor. Ve eğer bir itiraz varsa YSK kararını verecek. Son kararda herkes uymak zorundadır diyor. Son karar herkesin uymak zorunda olduğuna ilişkin herhangi bir tartışma yok. Ancak sandıkların taşınmasının başka gerekçelerle olabileceğine ilişkin tereddütler var. Size aktarmıştık. Erzincan'da 800 oyla AK Parti bir milletvekilini kaybetmişti. Orada da güvenlik gerekçesiyle, ki güvenlikle ilgili çok bir sıkıntı olduğunu en azından İstanbul'dan duymadık. Güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması, seçmenin taşınması, sandıkların birleştirilmesi talebi vardı. Ve bağlantılar yaptık. O bağlantılarda CHP İl Başkanı burada hile olabilir demiş ve endişelerini dile getirmişti. Çünkü taşınması istenen seçmen, birleştirilmesi istenen sandıklarda ağırlıklı olarak CHP'nin oyları vardı.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Geçiyoruz. Çok önemli bir karar vardı bugün. Mahkeme kararı bu. Hatırlayacaksınız, Poyrazköy davası. Poyrazköy davası deyince bir dönem Ergenekon'la başlayan bir dönemdi bu. Askerlere yönelik birçok dava açıldı. O davalardan biriydi. Sonra birçoğuyla birleştirildi. Yıllar sonra karar verildi. Karar bütün sanıkların beraati hakkında. Şimdi detaylarına bakacağız. Sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz'le konuşacağız. Bu süreçte intihar eden Ali Tatar'ın abisiyle konuşacağız. Çünkü Ali Tatar yapılan suçlamaları kaldıramamış ve kendi canına kıymıştı. Maalesef Ali Tatar bu beraat kararını göremedi. Şimdi detayları biraz konuşalım. Poyrazköy davası dedik. 17 sanıkla başladı bu dava. Daha sonra da 10 sanık eklendi. Kafes davasıyla birleştirildi hemen ardından. Yine burada da sanıklar askerlerdi. Amirallere suikast davası vardı. 19 sanıklı. O da bu davayla birleştirildi. Sonra bütün Türkiye'nin çok yakından bildiği bir birleştirme kararı daha verildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve bu dernek başkanı Türkan Saylan da içindeydi. Soruşturmaya dahil edildi. Gözaltılar oldu, ifadeye çağrılanlar oldu ki o zaman Türkan Saylan çok ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. Hatırlayacaksınız, bir camdan gazetecilere el sallaması bu davanın simge fotoğraflarından biri haline gelmişti. Evet, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de bu soruşturmaya, davaya dahil edildi. 83 sanıklı bir dava haline geldi. Davada başlangıcı olarak bir askerin Ergenekon'da yargılanan bir askerin çalıştığı noktada bulunan CD'lerle açıldığını biliyoruz ve sonrasında da devam etti. Şimdi sanık avukatları ağırlıklı olarak dediler ki bu CD'ler gerçek değil. Bu CD'ler uydurulmuş delillerdir dediler ama o dönemde kimse onların sesini duymadı. Levent Bektaş'tı o asker ve Levent Bektaş davanın bir numaralı sanığıydı. Sonrasında bilirkişi raporları talep edildi. TÜBİTAK'a gönderildi onlar ama gelen cevaplar enteresandı. Bunların uydurulmuş delil olamayabileceği biçimindeydi ve ta 17-25 Aralık operasyonlarına kadar uzandı bu davanın süreci. Sonrasında ne oldu? Sonrasında hükümetten, yani siyasi iradenin duruşu değişti. Hükümetten yapılan açıklamalar vardı. O açıklamalar çerçevesinde de hakimler değişti, savcılar değişti, yargılamalar değişti, Yargıtay'dan farklı kararlar gelmeye başladı ve bugüne kadar gelindi. Bugüne gelindiğinde ne oldu? Bugüne gelindiğinde bir beraat kararı ortaya çıktı. İşte Levent Bektaş o beraat kararından sonra konuştu. Ona bir kulak verelim. Sonrasında canlı bağlantılarla devam edeceğiz Poyrazköy davasına.
Hem sevinci hem üzünü bir yerde dimdik durduk. Bu süreci bütün bu davada yargılanan herkes ama onlardan ziyade yargılananların aileleri, yakınlarımız bizimle beraber dimdik durdular. En nihayetinde bu ülkede bir şekilde daha adalet olduğunu kanıtlayan bir sonuca ulaştık. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar bu davanın sonucunu göremediler. Onları ve aileleri için çok üzgünüz. Ama en nihayetinde bir şekilde hayat yine devam edecek. Bugünkü duruşmanın sonucuna gelince dava İstanbul'da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldiği ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandığı günden itibaren karşımıza gerçekten bu ülkede hukukun hakimleriyle muhatap olduğumuzu gördük. Onlarla muhatap olduktan sonra davanın sonucu konusunda herhangi bir endişemiz olmadı. Bu davaların yapılmasına neden olan, delil yerleştiren, delil üreten, bunları hukuk sistemi içerisinde manipüle eden, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere, aynı şekilde yargıçlarımız ve savcılarımız da içerecek şekilde haklarımızı aramak üzere hukuki süreci bundan sonra da devam ettireceğiz.
Evet, Levent Bektaş duruşma sonrasında, beraat kararı sonrasında konuştu ve sevinemiyoruz maalesef dedi. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar bu kararı göremedi. Onlardan birisi Ali Tatar. Kendi canına kıymıştı. Yöneltilen suçlamaların ağırlığı karşısında kendisini ifade edemediği için ve bugün o beraat kararını göremedi. Abisi Ahmet Tatar telefon attığımızda. Ahmet Bey merhaba.
Merhabalar.
Yani kız kardeşinizin duruşma salonunda çok tabii bu karara sevinemediğini, çok gözyaşlarına boğulduğunu öğrendik duruşmayı izleyenler tarafından. Sizin bir takım başvurularınız var, bu komployu kuranlar yargılansın diye. Beraat kararını aldığınızda hissiyatınız ne oldu? Öyle bir soru sorayım, sonra devam edeceğim çünkü.
Beraat kararı bizim için aslında fazla bir anlam ifade etmiyor. Bizim için bu davanın sadece bir aşaması bu. Bu dava çünkü bizim açımızdan bitmiş bir dava değildir. Bu dava devam edecek bir dava. Biz bu davayı kurgulayan çete sanık sandalyesine oturup yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermediği sürece bu davanın bitmesine izin vermeyeceğiz. Onlar da mutlaka bunun böyle olduğunu görecekler. Buna inanıyorum.
Dava sonrasında kardeşinizin kabrini ziyaret ettiniz mi? Mesela böyle bir şey yaptınız mı?
Ya, şu anda duruşmadan dönüyoruz.
Duruşmadan henüz, dönüyorsunuz.
Henüz yoldayız.
Peki sonrasında ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani şimdi tabii bu komployu kuranlar, sahte delilleri üretenlerle ilgili suç duyurusu yapmaya da, duruşmada da karar verildi. Hakimin kararı var bu yönde. Bununla ilgili umudunuz var mı? Çünkü epey de bir zaman geçti.
Biz zaten hukuki olarak yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz ilk günden beri. Hukukun bize müsaade ettiği her yol denemeye çalışıyoruz. Ama daha güne kadar önümüze duvarlar örüldü. Bu sistemi elinde bulunduran bu çete tarafından duvarlar örüldü. Ama biz asla yılmayı düşünmüyoruz ve bu yolda devam ediyoruz. Ama bundan öte başka bir şey var. Burada esasen bu davanın sonucu Türk hukuk tarihine geçecek bir sonuçtur. Hiçbir sarih delili olmadığı söyleniyor bu davanın. Bu Türk hukukuna sürülmüş kara bir lekedir. Burada sorun bizim sorunumuzun olmasının ötesinde Türk hukuk sisteminin sorunudur. Türk hukuk sistemi üzerine atılan bu ağır lekeyi temizlemek üzere bir adım atmıştır. Bunun sonunu getirmek zorunda. Bu davayı kurgulayan, bu davanın iddianamesini yürüten, yapan savcı Süleyman Pehlivan bugün Yargıtay'da üye. Türk hukuk sistemi bu ayıbını örtmek, bu ayıbını ortadan kaldırmak zorundadır. Biz davamızı zaten devam ettiriyoruz. burada Türk hukuk sistemine görev düşüyor.
Peki ne denir bilmiyorum, geçmiş olsun mu? Yani böyle bir kayıptan sonra gelen böyle bir beraat kararı
şunu
ama...
Şunu söyleyeyim beyefendi.
Buyurun.
Biz bir hukuksuzluğa kurban verdik kardeşimizi.
Evet.
Ve şu anda ayarını bozdukları terazi onları tartıyor. Ve şu anda ağlıyorlar buna. Hukuksuzluk diyerek. Ama hiçbirisinden dün yaptıklarıyla ilgili bir tövbe estağfurullah duymuyoruz. Bunu yapmak zorundalar. Bunu yapmak zorundalar. Ondan sonra benim kardeşimin ruhu ancak huzur bulacak. Bunlar hukuk önünde hesap verdikleri gün huzur bulacak.
Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Hüseyin Ersöz'le konuşalım sanık avukatlarından. Hüseyin Ersöz merhaba.
Merhaba.
Biraz zor bir bağlantı oldu çünkü Ahmet Tatar kardeşini kaybetmiş ve bugün böyle bir sonuç çıkmış. Suç duyurusunda bulunulmuş, üretilmiş belgelerle ilgili ve o komployu kuranlar, o belgeleri üretenler, delilleri üretenler yargılanmadığı sürece bizim kardeşimizin ruhu huzur bulmayacak diyor. Böyle bir sürece doğru girdi diyebiliyor muyuz Hüseyin Ersöz?
Aslında bu sürecin çok önceden başladığını ifade edebilirim. Çünkü mahkeme evet beraat kararı verdi ama bu konudaki şikayetlerimizi 2014 senesinden beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden bir soruşturmada sürekli ifade ediyoruz ve oraya delillerimizi sunuyoruz. Neyi ifade ediyor bu soruşturma süreci? Şöyle ki, ispatların dayanağını oluşturan kafes eylem planının altındaki imzaların sahte olduğu, sanıkların Poyrazköy ve Keşik'te gömülü bulunan silahların bulunduğu alana hiç gitmedikleri hususları bu soruşturma kapsamında.
Zaten başından beri belliydi bu değil mi? Yani telefon sinyallerinden, bulundukları noktalardan falan bunlar belliydi. Belliyken aslında mağdur edildi insanlar.
Aslında belli değildi. Şöyle tabii biz bunların araştırılması için özel yetkili mahkemeye birçok kez başvuruda bulunduk. Hı hı. Özel yetkili mahkeme ne yazık ki bizim masumiyetimizi ortaya koyacak olan delillerin toplanması konusunda oldukça kesin bir tavır içerisine girdi. Öyle ki kafes eylem planının altındaki imzaların sahte olduğu yönünde bilimsel mütalaa almamıza rağmen, bunun bir kez de mahkeme tarafından araştırmasını istememize rağmen bu taleplerimiz ısrarla reddedildi. Bunun yanında işte Poyrazköy bölgesinde o bölgeye gidip gitmedikleri konusunda sanıkların araştırma yapılması taleplerimiz yine reddedildi. Yani mahkeme heyeti tarafından aslında gerçeğin ortaya çıkartılması noktasında bir engellemeyle karşılaştık. Ama ne zaman ki özel yetkili mahkemeler kapatılıp dosya İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildiği zaman işte o zaman biz lehimize olan delilleri toplama imkanına da artık sahip olduk ve neticesinde de tüm dijital dokümanların sahte olduğu hususu hem imza incelemeleriyle hem de adli tıp kurumunda yapılan incelemelerle ortaya çıkartılmasını sağladık. Ha, özel yetkili mahkemeler aşamasında bu dijital dokümanları incelenmedi mi? Evet incelendi. Fakat bu incelemeleri yapan her zaman TÜBİTAK oldu. Ve TÜBİTAK belli kişiler tıpkı Balyoz davasında olduğu gibi, tıpkı diğer davalarda olduğu gibi bu incelemeleri hep genellikle üstü kapalı, muğlak ifadelerle geçiştirdiler. Ama ne zaman ki bu inceleme adli tıp kurumu fizik ihtisas dairesi tarafından yapıldı, işte o noktada tarih manipülasyonlarının, işte hard disk kapatıldıktan sonra bu hard diski yüklemelerin sahte dijital dokümanların internet yönündeki tespitler somutlaşmaya başladı. Ve mahkeme de bunun neticesinde aslında bu beraat kararını verdi.
Şimdi buradan bir tazminatla ilgili süreçte başlar mı? Çünkü bu işten çok mağdur olan var. Hayatını kaybedenleri saymıyorum bile. Türkan Saylan'ın başına gelenleri söylemiyorum bile.
Evet.
İşte Ali Tatar'ı biliyoruz. Ama başka mağduriyetler var. Yani mesleğini, görevini yapamayanlar, meslekten ayrılmak zorunda kalanlar.
Kesinlikle öyle. Mesela bu yargılama sürecinde en uzun tutukluluk 4 yıl 9 ay sürdü. 4 yıl 9 ay tutukluluk alan kişiler arasında Kardak kahramanı olarak adlandırılan Ercan Kireçtep, Erme Onat gibi isimler de var. Yurt dışından insanlar gelip bu yargılama sürecinde teslim oldular. Eren Günay gibi. Fakat Eren Günay'ın ifadesini alan savcı şu anda Zekeriya Öz yurt dışında.
Kendisi kaçak yurt dışında durumda. Kaçak durumda. Süleyman yani, Pehlivan'dan bahsetti. Ahmet Tatar.
Aslında bu yargılama sürecinde birçok savcının ismi zikredilebilir. Sadece Süleyman Pehlivan değil. Örneğin daha kafes eylem planı bilir kişiler tarafından tespit edilmemişken kafes eylem planı ile ilgili soru soran Ercan Şafak ve Mehmet Murat Yönder'den de bahsedilebilir. Ercan Şafak görevden alındı bildiğim kadarıyla ama Murat Yönder hala Yargıtay'da üye hakim. Yani yargı sistemimiz ne yazık ki biraz yavaş işliyor. Bir hakkaniyet kavramları bu sebepten geç de olsa tecelli ediyor. Biraz sorgulanabilir bir durumda. Ama yine şu anda geldiğimiz aşama yani bu beraat kararlarının verilmesi de bizim için çok önemli. Tabii insanların uğramış oldukları maddi ve manevi birçok zarar var. Bu zararların da karşılanması lazım. O yüzden kanunda, ceza muhakemesi kanunda bunun için bir yol var, bir yöntem var. Tıpkı Balyoz davasında olduğu gibi sanıkların uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar için bunları devletten talep etmeleri mümkün. Ancak bunların devletten bunları tabii ki talep edeceğiz. Bu tazminat davalarını açacağız ama bunları devlete karşı yöneltmek, bütün bunların hepsini devletten talep etmek de bizim için bence bir çıkar yolu değil. Çünkü devletin otoritesini kullanan, devletin elinde gücünü barındıran hakim ve savcılar tarafından işlenmiş olan bu suçların neticesinde uğranılan zararın da yine bu hakim ve savcılardan tazmin edilmesi gerekiyor.
Aynı zamanda ona siyasi destek verenler tarafından da ödenmesi gerekir herhalde. Çünkü orada bir siyasi destek de vardı. Tek tabii başlarına bunu, yapmadılar tabii, bunu. O destek ki, değiştikten sonra aslında bütün renk de değişti, hayat da değişti orada.
Tabii bu olayın tabii ki o siyasi yansıması. Yani aslında bu davaların ne ölçüde siyasi yargılamalar olduğunu, siyasi davalar olduğunu bize gösteren önemli bir örnek. Yani Balyoz davasında biz haklılığımızı ya da Poyrazköy davasında biz haklılığımızı özel yetkili mahkemelerde anlatamazken, özel yetkili mahkemeler kapatıldıktan sonra, normal mahkemeleri devredildikten sonra bu davaların nasıl çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde, hakkaniyet uygun bir ölçüde çözülebildiğine de şahit olduk. Yani siyasi etkiler yargının üzerinden kaldırıldığında ya da siyasetin yargıya müdahalesi hafifletildiğinde aslında bu yargılamaların ne ölçüde siyasi olduğunu, ne ölçüde siyasi tavırlar neticesinde şekillendiğini ve bu kararların siyasi konjonktüre göre şekillendiğini bir anlamda görmüş olduk. Siyasetin olduğu yerde zaten adil bir yargılamadan
bahsediyoruz. Bir vatandaş olarak aslında utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü siyasi irade hangi noktadaysa sanki mahkemeler o noktada karar veriyormuş gibi bir algı, bir görüntü de var. O görüntünün en azından süratle ortadan kaldırılması ve siyasi etkinin davaya siyasi dava denmemesi zaten en başta ama siyasi etkinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bütün yargı sistemi üzerinden ki bugün de o etkiden bahsediyoruz ama değil mi? Suç ceza hakimliği sayesinde.
Aslında sadece bugün değil. Yani bu bizim ülkemizin son 50 yılına damga vuran bir gerçeklik. Bir dönem sıkı yönetim mahkemeleriyle, bir dönem istihdam
mahkemelerle,
bir dönem devlet güvenlik mahkemeleriyle, bir dönem özel yetkili mahkemelerle.
Şimdi de suç ceza hakimlikleriyle.
Şimdi nispeten suç ceza hakimlikleriyle bu sürecin yansımalarını görüyoruz ve birebir yaşıyoruz. Yani Türkiye'de bu dönem tabii hukuk tarihinde kara bir leke olacak. Yani ileride hukuk fakültelerinde çocuklar adil yargılanma hakkı nasıl ihlal edilir? Adil yargılanma hakkına aykırı nasıl uygulamalar gerçekleştirir? İşte bu uygulamalar gerçekleştirir diyerek bu davaları örnek gösterecekler.
Evet.
Ve bu hakimlerin icraatlarını örnek gösterecekler. Bu hakimler ve savcılar adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran kişiler olarak lanse edilecekler. Bu yargılamalar adil yargılanma hakkının ayaklar altına alındığı yargılamalar olarak anlatılacak nesilden nesile. Hukuk kitaplarında belki bunlar yer verilecek. Bizim ömrümüz yeterse bizler anlatacağız. Bu davanın sanıkları anlatacaklar. Ama her olumsuz gelişmeden bir olumlu sonuca bence varmak gerekir ve bazı şeyleri geride bırakmak gerekir. Bundan sonra artık bundan sonrasına bakmak lazım. Yani Türkiye'deki gerek demokratik sistemin yerine oturtulması, gerek hukuk devleti ilkesinin tüm mecralarda hayata geçirilmesi ve hakim kılınması bu davalardan çıkartacağımız derslerle ancak mümkün olabilir.
Evet.
Bu da benim çıkarttığım derse şudur. Siyaset her zaman yargının uzağında kalmalı ve yargıyı bağımsız bir hale getirmek gerekiyor. Ancak ne yazık ki mevcut yapı içerisinde ne bunu söylemek ne de bunu savunabilmek mümkün değil.
Evet, belki bir şey daha söylenebilir. O da haklıysan sonuca ulaşmayı kimse engelleyemiyor. Bir şekilde haklı evet. olmak lazım doğru sonuca ulaşabilmek için. Yargıtay aşaması olacak mı? Bir cümlede onu alayım.
Yargıtay aşaması tabii bizim açımızdan bir temiz durumu söz konusu olmayacak ama önümüzdeki günlerde biz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararı temiz edeceğini tahmin ediyoruz. Tıpkı Balyoz davasında olduğu gibi bu aslında usulen yapılmış olan bir temiz. Çünkü 7 günlük bir temiz süresi söz konusu. gerekçeli karar açıklandıktan sonra, yazıldıktan sonra ise başsavcılık bu temiz talebine geri çekecek mi yoksa bunda ısrar mı edecek, onu göreceğiz. Ancak şunu ifade etmek lazım. Dosya aslında o kadar açık ve o kadar net usulsüzlükler ve hukuk aykırılıklar barındırıyor ki. Yani bu karar eğer başsavcılık tarafından temiz edilirse bunu tekrar tartışılır, kılacaktır.
Gerekçe bulmakta güçlük çekebilir diyorsun anladığım kadarıyla.
Efendim?
Gerekçe bulmakta güçlük çekebilir temiz için.
Kesinlikle öyle. Balyoz davasında da çünkü gerekçe bulmakta sıkıntı çektiler. Ama Balyoz davasında bu davadan ayıran bir özellik var. Balyoz davası yargıtaya gitmişti. Yargıtay o kararı onamıştı.
Evet.
O yüzden ben her zaman bana sorulduğunda Balyoz davasını daha iyi misal bir yorumla Balyoz davası bir kez Yargıtay denetiminden geçti. Tekrar o denetiminden geçmesini istiyorlar şeklinde yorumluyorum. Yani bu benim minik yorumumdur tabii. Hı hı. Ama Poyrazköy davası hep yerel mahkemede görüldü ve hiçbir zaman Yargıtay'a gitmedi. O yüzden yerel mahkemede bunun bu davanın kesinleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Bu dava önemliydi. Bu dava sonrasında, beraat kararları sonrasında suçlanan bir kesim var. Özellikle Gülen cemaati, Gülen cemaatinin bu komployu kurduğu biçiminde ağırlıklı bir inanç var. Şimdi davalar bu tarafta beraatle sonuçlanırken karşı tarafta başka davalar açılıyor cemaate yönelik olarak. İşte o davalar da çok konuşuluyor. Fethullahçı terör örgütü başlığıyla açılan bir dava. İddianamesi mahkeme tarafından kabul edilmişti. Şimdi o mesele biraz daha tartışmalı noktada. Nedir o? Fethullah Gülen için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi var iddianamede. 332 sayfadan oluşuyor. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava. Başsavcılığın kabul ettiği, daha mahkemenin kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. 15 günlük süresi var ama silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, resmi belgede sahtecilik ve iftira suçlarından 19 yıldan 34,5 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor Fethullah Gülen'in. Aynı dava kapsamında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer ki çok konuşulan bir isimdi bu süreçte, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Mutlu İkizoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 32 kişi hakkında da silahlı örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve iftira suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebi var. Ekrem Dumanlı da Hidayet Karaca ile birlikte gözaltına alınmıştı. Bu dosyanın ayrıldığına ilişkin bir bilgi var ama hangi dosyayla birleştirildi, takipsizlik mi verildi, o konuda bir bilgi yok. Bir not daha verelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da şüpheliler arasında yer aldığı 25 Aralık soruşturmasını yürüten polisler hakkında da bir iddianame hazırlandı deniyor. İddianamenin mağdur ve müştekileri arasında o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ve şimdinin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun da yer aldığını belirtelim.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlet su.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi.
Asla yıpratmak. Böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Devam ediyoruz. Aslında dün bütün gün önceki gece meydana gelen o saldırı olayını konuşmuştuk. Ahmet Hakan'a yapılan saldırı. 4 kişi gazeteden çıktıktan sonra Ahmet Hakan'ı takip etmişler. Evinin önünde arabasına ufacık bir çarpma sonucunda Ahmet Hakan'ın arabasından inmesini sağlamışlar. Sonra da şoförünü ve Ahmet Hakan'ı feci şekilde dövmüşlerdi. Geceyi hastanede geçirmişti Ahmet Hakan. Ve bugün o 4 kişiden 3'ünün AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı'nın üyesi oldukları bilgisi gelmişti. Şimdi gelen bir haberse Ömer Çelik tarafından bu bilginin doğrulandığı biçiminde ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiler diyor. Saldırganlar gözaltındalar. Bir gün daha gözaltı imkanı var polisin. Çünkü örgütlü suç kapsamında bir değerlendirme yapılıyor. İlk verdikleri ifade trafikte tartıştık ve bu nedenle bu tartışma sonucunda bu kavga meydana geldi biçimindeydi. Tabii buna kimse inanmadı. Bugün yapılan haberlere bakalım biraz. Çünkü Ahmet Hakan'ın özellikle AK Parti'ye yakın gazeteler ve televizyonlar tarafından hedef gösterildiği bir gerçek. Bu gerçek çerçevesinde de yazılan yazılar, yapılan yorumlar dikkat çekiyor. Ve şunu gördük bugün maalesef. Yine hükümete yakın bir takım isimler, yazarlar yine Ahmet Hakan olmasa bile başka isimlere yönelik hedef göstermeye devam ediyorlar. Yani çok fazla değişen bir şey yok. Kurtuluş Tayız mesela şehitten çok mu önemli iki tane yumruk diyebiliyor Ahmet Kekeç. Ahmet Hakan'ı suçlayan yazılar yazılabiliyor hala. Bu saldırıya uğradığı halde Ahmet Hakan'ın sağlık durumuyla da ilgili bir bilgi verelim. O burnunda bir kırık vardı. Kırık nedeniyle de ameliyata alındığını söyleyelim. Peki gazeteler bu haberleri nasıl gördü? Onları da aktaracağım. Sabah gazetesi böyle bir aşağıda küçücük bir haber olarak görmüş Ahmet Hakan meselesini. Habertürk gazetesi çok küçük bir haber olarak görmüş ki gazeteciye yapılan bu saldırı aslında bütün medya sektörüne yapılmış bir saldırıdır. Bunun farkına varamadıklarını görüyorum Habertürk'ün de. Star çirkin saldırı demiş ama Gülerce'nin bu saldırıya ilişkin yorumunu hemen bu haberin altına koymuş. Hüseyin Gülerce malumunuz eskiden cemaate çok yakın bir isimdi. Cemaatin sözcüsü olarak belirlenen ve söylenen bir isimdi. Hüseyin Gülerce'ye göre hükümete tuzak kurmak isteyen paralel yapının bir oyunu bu Ahmet Hakan'a saldırı. Ben bir tek orada gördüm böyle bir yorumu. Akşam trafik tartışması demiş. Biraz basitleştirmek ister gibi. Takvim geçmiş olsun Ahmet Hakan başlığını kullanmış haberi verirken Güneş gazetesi çok dikkatimi çekti. Sancak grubunun gazetesi bu da. Ahmet Hakan'a saldıran HDP'li çıktı diyor Güneş gazetesi. Güneş gazetesi aslında Ahmet Hakan'ı hedef gösteren en önemli zeminlerden biriydi. Ahmet Hakan'a saldıran HDP'li çıktı diyerek sadece Güneş okuyan insanları, okuyucuları kandıran bir haber yapmış. Az önce de aktardım çünkü saldırganlardan 3'ü AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı'nın üyesi. İsmail Saymaz bu soruşturmayı yakından takip eden gazetecilerden biri. Merhaba, hoş geldin İsmail.
Merhaba, kolay gelsin.
Çok değişen bir şey olmadığını gördük. Bu bölümünü azıcık konuşalım isterim çünkü baktığın zaman gazetelere, haberi veriş biçimlerine, köşelerdeki bazı yazılara hem hedef göstermeye bir takım isimleri devam ettiklerini görüyoruz hükümete yakın bazı kalemlerin. Hem Ahmet Hakan'a yapılan bu saldırıyı küçültmek için elinden geleni yapanları görüyoruz. Hem de Güneş Gazetesi gibi böyle Ahmet Hakan'a saldıranlar HDP'li çıktı biçiminde yanıltan haberlere...
Fakat bir fark var sanki. Benim gözüme çarptı bugün. Yani iktidarı destekleyen gazetelerden Sabah ve Takvim Gazetesi başka bir pozisyon tutmuşlar. Mesela Takvim Gazetesi birinci sayfadan geçmiş olsun gibi bir ifade kullanmış. Evet. Ama buna karşın bilhassa Şems Etem diye adı ünlenen Etem Sancağ'ın sahibi olduğu Star Akşam ve Güneş gazetelerinden bilhassa Akşam ve Güneş'te olayı mecrasından farklı bir hale getirmeye dönük. İşte ya da trafik kazası ya da HDP'liler vurdu şeklinde olayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışına çıkaran.
Hatta mümkün olduğu kadar oradan uzaklaştıran.
Mümkünse kendisinin de dışına çıkaran bir üslup.
Evet, Ethem Sancağ'ın ama geçmiş olsununu da haberde özellikle altını çizmişler. Biraz böyle kalın harflerle yazılmış.
Bunun altını çizmişler ama Star Gazetesi'nde Ahmet Kekeç ve Hüseyin Gülerce gibi isimler üzerinden gene manipülasyon devam etmiş.
Kurtuluş Tayız var, bunu da söyleyebiliriz.
Evet, Akşam Gazetesi'nde Kurtuluş Tayız var. Öte yandan malumumuz olduğu üzere Cem Küçük zaten aslında bu kampanyanın fitilini ateşlemişti. Dolayısıyla
Cem Küçük ama yazmamış bugün. Onu da aktaralım bizi dinleyenlere, belki merak ederler. Cem Küçük bugün yazısında Amerika ile ilgili bir konu belirlemiş kendisine.
Amerika-Almanya.
Sonuna bir not olarak da yine aslında başka bazı isimleri eleştiren ve hedef gösteren bir not iliştirmiş. Orada kimler var? Mustafa Karaalioğlu var. Mustafa Karaalioğlu var. Abdülkadir Selvi var. Ve sanıyorum bir isim daha vardı, şimdi aklımdan çıktı. Üç ismi yine hedef gösteren bir bölüm vardı. Yani aslında vazgeçilmiş bir husus yok. Yani
ama şu dikkat çekici. Bu gazetelerin bu saldırıda, ilkin tabii Hürriyet'e yönelik iki saldırı ve onu tamamlayan bu üçüncü saldırıda doğrudan rolleri var. Bunu gözden kaçırmamak gerekir. Bu gazeteler bu saldırıyı, bu saldırının oluşan ideolojik zeminini oluşturdular. Kişileri hedef gösterdiler ve onlardan etkilenen, onlardan esinlenen, organik bağ var mı bilmiyoruz ama onlardan esinlendiği kuşkusuz 4 kişi çıktı. Bunlardan 3'ü AKP üyesiydi. 4 kişi çıktı ve Ahmet Hakan'a saldırdı. Bu 4 kişi Ahmet Hakan'a saldırdı ama yine bu 4 kişinin içinde olup olmadığını bilmediğimiz başka bir iki kalabalık da unutmayalım Hürriyet Gazetesi'nin önüne gittiler. Dolayısıyla bu saldırıyı tartışacaksak bu saldırının ideolojik ve fiziki rolünü, zeminini örmüş bu yayın grubunun gazetelerini biraz da anmalıyız. Çünkü en az Ahmet Hakan'ı, belki de ondan daha çok Ahmet Hakan'ı yumruklayan, yaralayan, yere düşüren, tekmeleyen bu gazetelerdi. Bu gazeteler ilk yumruğu attılar, gerisi geldi.
Şimdi 4 saldırganla ilgili elde ne bilgi var? Üçünün AK Parti Fatih Teşkilatı'nın üyesi olduğunu biliyoruz.
İkisi Fatih, biri Bayrampaşa ilçe örgütünün üyesiydiler. Dün bu sabah gerçi her ne kadar Güneş gazetesi HDP'li olduklarını iddia etse de bu akşam üzere Ömer Çelik parti üyesi olduğunu kabul etti. Ve hızla disiplin işlemi yaptıklarını ifade etti. Partilerin ihraç edileceklerini bildirdi. Öte yandan bu 4 kişinin 3'ü en azından güvenlik görevlisi olarak, özel güvenlik görevlisi olarak biliniyorlar. Yaşları 30 civarında, 4'ünün de 30 civarında olduğunu biliyoruz. Aynı memleketin olduklarını biliyoruz. Van Gavaşlı olduklarını biliyoruz. Ve bunların en azından yaklaşık 5 gündür çeşitli iddialara göre Ahmet Hakan'ı izlediklerini anlıyoruz. Bir süredir takip ettiklerini anlıyoruz. Öylesine her ne kadar trafik kazası diye yansıtsalar da aslında Doğan grubunun binasının önünde, Kanal CNN binasının önünde bulunmuş olmaları.
Oradan takip etmeleri zaten bu meseleyi ortadan kaldırıyor.
Dün Muslat Doğan Sabancı'nın işte pazartesi günü de Ahmet Hakan'ı takip ettiklerinde bilgi açıklaması bu onun aslında güne mahsus bir olay olmadığını, bir süredir bunun gelişmiş olduğunu gösteriyor bize. Hemen bunun öncesine bakarsak Ahmet Hakan bilhassa isim olarak hedef gösterilmişti ve kendisi 19 Eylül'de Cem Küçük'ün yazısından sonra, ki burada doğrudan sana merhamet ettiğimize şükretik şeklinde bir
yoksa
ifade vardı.
Yoksa sinek gibi ezeriz seni.
Evet, demişti. Evet. Bu ifadenin ardından doğrudan hedef gösterilmişti ve kendisi de tepkisini ortaya koymuştu. Bu sürecin ardından geliştiğini biz pekala artık tahmin edebiliyoruz. Ancak şunu da
deyip geçmekle, yani şimdi ben mesela dışarıdan izleyen, mesleğin içinden biri olarak Ahmet Hakan'ı da tanıyorum tabii, çok geçmiş olsun diledik onlara da, ama 4 tane insan AK Parti ile hükümet arasında, AK Parti'ye yakın gazetelerin manşetleri sonrasında kalktılar bu işi yaptılar demek de bana biraz basite indirgemek gibi geliyor. Bilmiyorum sonuç ne çıkacak ama sanki öyle bir sonuca doğru ilerliyormuş gibi kaygılıyım doğrusu.
Şimdi şöyle, tabii emniyet bu soruşturmayı organize suçlar bağlamında sürdürüyor. Yani bir asayiş vakası olarak bakmıyor. Asayiş vakası olarak bakmış olsaydı bir sokak kavgasına dönüşmüş olurdu. Bu da onların emniyetten serbest bırakılmaları şeklinde nihayet bulurdu. Ancak 2 gündür gözaltında tutulmuş olmaları, ek süre istenmiş olması, bu 4 saldırganın da organize suçlarla şube müdürlüğü tarafından soruşturuluyor olması...
Yani azmettiren kim diye bakıyor polis.
Evet, yani bu mesela örgütlü burada bir suç olduğu sonucuna varıldığı anlaşılıyor. Ve bu örgütlü gücün, bu 4 kişinin oluşturduğu örgütün sadece 4 kişide oluşup oluşmadığına bakılıyor. Arkasında başka hususlar varsa, başka unsurlar varsa, azmettiriciler varsa, yardım edenler varsa bunların da üzerinde duruluyor demektir. En
azından şu ana kadar başka bir gözaltı olmadığını da aktaralım biz dinleyenlere.
Evet, ama şu aşamada en azından bir basit kavga diye değerlendirilmiyor. Şu an örgütlü bir suç olarak değerlendiriliyor bu.
Bu da önemli. Teşekkür ediyoruz İsmail evet. Saymaz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Ahmet Hakan'la ilgili gelişmeleri aktardık. İsmail Saymaz'la konuştuk. Özellikle saldırganların son durumunu ve yarına kadar gözaltı süreleri var. Yarın savcılığa çıktıklarında verdikleri ifadeyi, polisin ulaştığı sonucu daha net görme şansımız olacak. Ancak şunu biliyoruz, Ahmet Hakan'ı ilk kez o akşam görmemişler. Hangi güzergahı nasıl kullandıklarına daha önceden takip ederek ulaşmışlar diyebiliriz.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Geçiyoruz Suriye meselesine. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Yani, Rusya artık olaya el koymuş görünüyor. Rusya'nın bombardımanları devam ediyor. Kimi bombaladığına ilişkin tartışmalar var. Ülkeler bir araya geliyorlar. Rusya'ya uyarıda bulunuyorlar. Kimler onlar? Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ortak bir bildirinin altına imza atıyorlar. Siviller bu işten zarar görmesin. IŞİD'le sınırlı kalsın diye. Rusya'dan açıklamalar var. Esad gitsin ön koşulu kabul edilemez diye. Bütün bu açıklamalar çerçevesinde şunu söyleyebiliriz. Suriye bölgesi üzerinden dünyada dengeler yeniden değişiyor ve kartlar yeniden karılıyor. Kartların nasıl karıldığını Ceyda Karan'la konuşalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ceyda Karan, dünyayı takip eden bir isim. Yeni geldi Türkiye'ye, sağ olsun bizi de kırmadı. Japonya'dan döndün değil mi Ceyda?
Evet.
Hoş geldin.
Biraz farklı bir dünyaydı.
Orta
Doğu farklı tabii.
Orada bu mesele ne kadar konuşuluyor bilmiyorum ama dibine geldiğin zaman burada kaçma şansın yok. Suriye zaten yıllardır konuşuyoruz ama artık çok farklı bir durum var ortada. Bugün Lavrov'un yaptığı açıklamalar var. Yine Suriye'den gelen açıklamalar var. İşte Türkmenlere yönelik saldırıda Türkmenlerin de bu saldırılardan zarar gördüğüne ilişkin açıklamalar var. Ne oluyor Suriye'de sence ve Türkiye tabii bu işin neresinde? Anladığımız kadarıyla sadece bildirilerin altına imza atan bir ülke konumunda.
Evet Suat, yani hakikaten Yavuz, pardon, özür dilerim, işlerin bu hale geleceğini zaten biz uyarıyorduk, ediyorduk ama Türkiye bunun herhangi bir yerinde değil elbette. Maalesef Suriye ve Orta Doğu cehennemi daha doğrusu yaratılmış vaziyette. Artık sadece vekalet savaşıyla 4 yıldır enkaza çevrilen Suriye değil, bundan sonrası hakikaten belirsiz bir sürece girdik. Çünkü artık burada Amerika ve Batı dünyası bir tarafta saflaşıyor. Rusya ve işte İran, Irak, Suriye gibi müttefikleri, ki başka şeyler de, haberler, iddialar da var. Mısır'dan bahsediliyor mesela. Ruslar Mısır'ı etkilemeye çalışacaklar. Soğuk savaş dünyasını andıran bir görünüm oluşuyor. Bizim burnumuzun dibinde Türkiye'yi etkilememe olasılığı elbette yok. Rusya'nın işin nihayetinde bu yaski bütün tartışmalardan sonra askeri olarak doğrudan Suriye'de işe
ya birden oldu, birden dengeler değişti, birden aslında hayat değişti işte orada. Biraz Esad zayıfladı da ben müdahale edeyim gibi bir şey mi oldu sence, yoksa daha büyük bir dünya politikasının ürünü mü diye bakalım buna?
Şimdi ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Birincisi bir kere bu soruyu bu şekilde ortaya koyanlara şunu sormak lazım. Yıllardır Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Seymour Hersh'ten okuduğumuz, belli bir noktada silahları kestikleri söyleniyor ama bir silahlandırma var. Yani muhalefet güçleri kendi öz savunma güçleriyle 4 yıldır savaşmıyorlar ki, koca bir koalisyonun eşliğinde savaşabildiler. Eğer silahları kesilseydi zaten onlar da başaramazlardı. Şimdiye kadar aldıkları yerleri elde edemezlerdi. Bu güç Suriye'nin içerisinde Esad ve Esad'a karşı muhaliflerin savaşı gibi sunuldu ama zaten baştan beri böyle değildi. Vekalet savaşıydı. Bu savaşta Rusya baştan beri ve aslına bakarsan tutarlı bir biçimde, çünkü hiç değiştirmediler söylemlerini.
Rusya meşru ve İran diyebiliriz herhalde değil mi?
Evet, İran'ı da koymak gerekiyor. Meşru yönetim olarak Suriye yönetimini gördüler. Orada da Esad tartışması biliyorsun 2012 Cenevre bildirisinden beri var. Evet. Oradaki tutumları da baştan beri, o bildiriyi de o yüzden böyle çıkarttılar zaten. Esad'ın akıbetine Suriyeliler karar verir, biz dışarıdan karar veremeyiz. Tutumunu değiştirmediler.
Aynen, bugün de yaptıkları maalesef, açıklamada ön koşul olarak kabul edilemez diyor Esad meselesi.
Şimdi burada tabii tehdit önceliği her şeyi etkiliyor anladığım kadarıyla. Amerika'da ve Batı'da çok ciddi bir kafa karışıklığı çok net gözüküyor artık. Mesela Rusya'nın bugün ve dün ve bugün vurduğu yerler anladığım kadarıyla Nusracıları vurmuşlar.
Evet.
Hama'da, İdlib'de. Şimdi burada tabii karambolde bir İslam ordusu diye bir şey karşımıza çıkıyor. Peki bu İslam ordusu ne? Aynı şekilde bizim Türkmenler, Türkiye'deki siyasal İslamcı iktidarımızın destek verdiği Türkmenler karşımıza çıkıyor. Böyle küçük ufak tefek gruplar var ama ne IŞİD'e karşı mücadele edebilecek, ki bugüne kadar edemediler zaten. Bir kazanım da elde edebilecek gruplar değil bunlar. Asıl büyük güç orada Nusra. Şimdi İslam ordusu dedikleri unsur da zaten Nusra'nın dahil olduğu şemsiyesinde bulunan bir unsur. O zaman burada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Ruslar diyorlar ki Nusra El-Kaide'nin kolu, siz Nusra'yı da vuruyordunuz. Vurulmasına karşı mısınız? Batıların vereceği bir yanıt pek fazla bulunamıyor. Bir ılımlı muhalefet deseler, peki o ılımlı muhalefet kim diye soruyorlar. Nitekim Dmitri Peskov bugün bir açıklama yapmış. Batılı gazeteciler sormuşlar Peskov'a. Demişler ki işte Rusya'nın işte niye işte Batı destekli muhalifleri niye vuruyor Rusya demişler. O da demiş ki ortada Özgür Suriye Ordusu diye bir şey var mı? Hala var mı bu? Saf değiştirmişlerdi, silahları IŞİD'e vermişlerdi. Şimdi bu soruyu sorunca karşısında Batılılar pek yanıt veremiyorlar. Çünkü biz bu saf değiştirme haberlerini bizzat Amerika'nın Aid Donat programıyla içeri gönderdiklerinin silahlarının IŞİD'e gittiğini New York Times'tan okuduk.
Yani, büyük komedi zaten o. Yani bir bölümü evet. Kaçırılıyor, bir bölümü başka oluyor. 40 kişi eğitiliyor, donatılıyor ama ortada 2 kişi geziyor falan.
Amerika'nın aslında tıpkı Afganistan'da bahsi zamanında yaptıkları mücahitleri desteklemek Rusya'ya karşı ılımlı sünni unsurlar diyorlar. Ama zorlandıkları nokta ılımlı sünni unsur bulamıyorlar Suriye içerisinde karşısına çıkartacak. Diğerlerini desteklemeye kalktıkları zaman da bu sefer siz zaten bunların radikal ve aşırılıkçı olduğunu söylüyordunuz sorusuyla karşılaşıyorlar. Bence Batı'da tam bir çıkmaz var. Bu çıkmaz nitekim daha dün ya da evvelsi gün Friedman'ın New York Times'ta Obama'yı savunmak için, çünkü Obama eleştiriler alıyor Amerika içerisinde, yazdığı makaleye yansımış. Mesela ben onu okuduğumda çok şaşırdım hakikaten. Çünkü adam açıkça şunu demeye çalışıyor. Putin Rusya'ya girdi, şimdi bütün Sünni dünyanın bir numaralı düşmanı olacak Vladimir Putin. Bırakın ne hali varsa görsün Obama ve Kerry, yani karışmasın içine, IŞİD'le mücadeleyi Rusya versin gibi bir yere varmış. Bu da bize şunu gösteriyor. Afganistan Savaşı'nın tekrarı mı olacak? Yani Rusya'yı...
Doğrusu bunu bekleyenler de vardı. Afganistan'da
var,
yaşandığı için farklı.
IŞİD
düşmanken IŞİD dost ve Rusya'ya karşı bir bela haline getirilir mi diye bir beklenti de vardı.
Evet,
doğrusu.
Kafkasya vesaire evet. Bir sürü şey akla geliyor ama tabii orada bence bu analoji tam aradan kaç zaman geçti? 1970'ler 80'lerden sonra çok doğru bir analoji mi diye biraz herhalde düşünmek lazım. Neden? Çünkü Suriye'de bu iktidarın devrilmemesinin sebebi, Esad yönetiminin devrilmemesinin asıl sebebi ılımlı Sünnilerin muhalefete destek vermemesi. Yani Amerika'dan bakınca Sünni dünya, Şii dünya, Alevi dünya, işte efendim parçalar halinde görmek gibi
Hristiyanlar,
bir bakış
açısı
var. Ben bunun ne kadar doğru olduğuna emin değilim. Açıkçası Suriye'ye gidip gelmiş bir insan olarak söylüyorum bunu, gazeteci olarak söylüyorum. Resim öyle o kadar çok mezhepler resmini önüne koyup o şekilde alınacak bir resim yok. Çünkü ılımlı Sünni dünya desteklemeseydi eğer, ılımlı Sünniler Suriye'deki kastediyorum. Mesela Halep'te 2012 senesine kadar bir tane doğru düzgün gösteri yok. O zaman isyan edenler, muhalifler niye Halep'in Sünnileri ayaklanmıyor diye kızıyorlardı. Ayaklanmıyorlar çünkü onlar rejimi destekliyorlar. Yani
daha doğrusu rejimin alternatifinden endişe ediyorlar biraz
da. O da bir süre sonra ona döküldü zaten. Evet. Bir süre sonra ben hani Hristiyanlarla da konuşmuştum. Yani çok açık bir şey var. Batı'nın sancısı şu. Güvenilir bir alternatif yaratamadılar.
Yaratılamadı. Bu kadar yıl içinde.
Bu vekalet savaş, evet. Ve bu vekalet savaş Suriye'yi enkazda çevirdikçe de o yönetim, BM'yi temsil edilen Esad yönetimi pek çok insanın gözünde meşru yönetim oldu. Şimdi bunu tabii Rusya'nın bu girişi, Batı'nın bu perspektifine döner mi? Tekrar bir Afganistan olur mu? Peki Afganistan olursa bundan Batı'ya hayır gelir mi diye bir soru da ayrıca sorulabilir. Çünkü Afganistan'dan biliyorsun gelmedi.
Türkiye'ye ne büyük bela gelir onu da düşünmemiz
tabii,
lazım tabii böyle bir durumda.
Dedi, oraya da geleceğim. Yani oradan El-Kaide çıktı. O El-Kaide 11 Eylül'e sebebiyet verdi. Daha bu hafta Kunduz'u ele geçirdi Taliban tekrar. Yani Batılıların aslında Sünni İslam üzerinden oynadıkları oyunun faturasını yine dünya ödüyor. Yine Batı ödüyor. Böyle bir sorun var ortada. Şimdi Rusya haklıdır, haksızdır tartışması ayrı bir tartışma. Biz sahadaki
durumun tespitini yapıyoruz. Evet.
Bizi çok etkileyecek bir şey bu. Bir kere onu şey yapmak lazım. Şimdi diyorlar ki Hillary Clinton ve Amerika'daki başkan adayları çoğu cumhuriyetçi tabii uçuşa yasak bölge ve tampon bölge kuralım önerisini desteklemeye başlamışlar ama bu da çok komik bir durum. Yani Türkiye'nin istediği talep buydu zaten baştan beri. Rusya zaten orada de facto kurmuş bu durumda şu an uçuşa yasak bölgeyi. 3. Dünya Savaşı mı çıkartacaksınız? Yani
anladığım kadarıyla Amerika ile veya koalisyon kuvvetleriyle Rusya arasında bir iletişim de kurulmuş. Artık kimin nereyi bombalayacağını, çünkü uçaklar bir karşı karşıya gelmesinler diye.
Evet,
yani şöyle
evet,
bir şöyle
bir Rusya yaptı zaten, Amerikalılar da kabul ettiler.
Kabul etmek
ama Türkiye, asıl Türkiye'nin buradaki konumu çok acıklı. Şimdi muhtemelen bir takım neokon odaklar Türkiye'ye destek veriyorlar baştan beri. Buradaki sıkıntı Obama'yı okuyamamaktan bana sorarsan. Onu da söyleyeyim de evet. Daha sonra sen sor. Yani Obama dediğimiz Amerikan başkanı başından beri herkes yanlış okudu bence. Liberal müdahaleci ya da rejim değişikliği yanlısı bir başkan değildi. Hiç olmadı. Amerika'yı hep uzak tutmaya çalıştı. Onun yöntemi bu değil. Şimdi Amerikalılar biz niye müdahale etmedik, biz niye onu yapmadık diye soruyor. Adamın politik duruşu bu değil zaten. Bunun daha büyük zarar verdiğini düşünüyor. Ama tabii tek başına baştan beri bu şeyi izleyemedi. Çünkü Amerika gibi bir ülkenin bu liberal müdahalecilikten geri durması hakikaten zor bir
çok
şey.
Çok kolay da değil.
Başkan bile olsan durdurtmuyorlar ama Obama belli bir noktaya kadar yaptı bunu işte. Sonuçta tablo bu. Nasıl çıkacaklar bilmiyorum.
Vallahi bu işin içinden çıkmak çok kolay olur mu? Ben de emin evet. değilim ama Türkiye'nin bu işten çok kazançlı çıkmadığı belli. Çok ciddi zarar gördüğü belli. Desteklediği bütün unsurların şu anda hiç esamesinin okunmadığı belli.
Evet. Türkiye çok başarısız burada yani.
Şu an, şekilde, şu anda ılımlı güç sürüklenen bir ülke gibi diye. Bir görüntüsü var.
Buradan de, Türkiye ılımlı güç de çıkartamadı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Yavuz onu unutmamak lazım. Türkiye'nin kendi içerisinde çok ciddi demokratik sorunları var ve siyasal İslamcı hükümet Batı'da tartışılıyor. Şimdi Batılılar demokrasi ve işte demokrasiyi destekleyen Suriye'de bir ılımlı güç çıkartmaktan bahsediyorlar. Ortada zaten öyle bir şey yok da dönüyoruz bakıyoruz onları oradaki göya ılımlı güçleri destekleyen Türkiye'de demokrasi adına nasıl bir iktidar
çok
var.
Çok ciddi bir tartışma var zaten. O yani. Tek başına tereddüt unsuru. Çok teşekkürler Ceyda evet. Karan katıldığın
rica
için.
Rica ederim.
Twitter.com/bidebunudinle Facebook.com/bidebunudinle
Bilmiyorum çok gerdik mi sizi. Bu hafta sonu bugün. Son gün haftanın. Cuma günü. Akşam saatleri. Trafiğe bakıyorum. Bir fecaat. Gündeme bakıyorum. Felaket. İç karartıcı haberler de verdik ama şöyle cuma günü biraz rahatlayalım. Nasıl rahatlayalım? Aslında dün akşam itibariyle baktığınızda sporda çok can yakıcı bir durum yoktu. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş Sporting Lisbon karşılaşmasında ilk yarıdaki oyuna baktığımızda 1-1'lik sonuç fena bir sonuç değildi. Sonuçta 1 puandır. Fener maçında da Fenerbahçe maçında da deplasmandaydı. Celtic'le yaptılar. 2-2 berabere kaldılar. 2-0'dan gelinen bir sonuç. Orada da Fenerbahçeliler çok şikayetçi görünmüyor. Onu biz size aktarmış olalım spor kısmında. Peki hafta sonu ne yapacaksınız? Eğer sinemayla ilgili bir derdiniz varsa onunla ilgili birkaç bilgi verelim. 3'ü Türk filmi olmak üzere 7 film vizyona giriyor bu hafta. Türk filmlerinden ilki Zeki Demirkopuz'un hem yazıp yönettiği hem de başrolünü üstlendiği Bulantı filmi. Çok konuşulmuştu bu. Ödüller de almıştı. Filmle ilgili verdiği röportajda Demirkopuz başrolde oynamasının sebebini Türk oyuncuların seks sahnelerinde oynamaktan çekinmeleri olarak gösteriyor. Belli ki kendisi çekinmiyormuş. Aynı zamanda ciddi bir yönetmen olduğunu söylüyor. Diğer bir Türk filmi de İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde oynadığı ve 12 Eylül darbe dönemini anlatan Kafes filmi. Bu filmin bir enteresan durumu var. Sağcıların gözünden 12 Eylül dönemine bakan bir film. Bugüne kadar hep özellikle sağ kesim 12 Eylül'ü solcuların gözünden izlemekten şikayetçiydi. Ve ilk kez böyle bir film yapıldığı iddiası var ortada. Özellikle sağ düşünceye sahip film severlerin bu filme ilgi gösterdiklerini en azından sosyal medyada görebiliyoruz. Üçüncü Türk filmi de bir korku filmiymiş. Vesvese Cin Tuzağı. Bilmiyorum eğer korku filmi sevenler varsa onlar için de ideal olabilir. Enteresan bir noktayı da iletelim yine sinema dünyasından. Büyük prodüksiyonlu Hollywood filmi. Birçok kişinin merakla beklediği bir filmmiş bu. Tam da Mars'ta su bulunduğunun açıklandığı bu zamana denk gelen Marslı diye bir film. Ünlü oyuncu Matt Damon filmde Mars'a gittikleri bir görev sırasında çıkan şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından geride bırakılan astronotu canlandırıyormuş. İşte Amerika'da şu anda Mars'ta şöyle bir şey bulundu, böyle bir şey bulundu dedikten sonra bu filmle çıkınca sanki o ikisi birbiriyle alakalı gibi değerlendirilmiş, bu işin reklamı yapılıyor denmiş. RS FM'desiniz. Ben Yavuz Oğan. Devam ediyoruz. Aslında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedik ya biraz gerdik sizi. Çok iç karartıcı haberler verdik ama hafta sonundayız. Biraz rahatlayalım. Şimdi Bizi dinleyenler eğer araba kullanmıyorlarsa şöyle arkaya bir yaslansınlar. Evlerindeyse, kulaklarında kulaklık varsa, internetten dinliyorsa biraz şöyle relax bir hale alsınlar. Bir hikaye anlatalım size. Çok mutsuzdum. Hem evde, hem işte, hem dünyada. Akşam üzeri işten eve dönüyordum. Aç karnına 2-3 içki içiyordum. Saat 8.30-9'da yatıp uyuyordum. Bu aylarca böyle gitti. Bir sabah beni işe götürmek üzere gelen şoföre Kilios'a çek dedim. Kıştı, gri bir gündü, hava kapalıydı. Yağmur çiseliyordu, müthiş bir rüzgar esiyordu. Dalgaların köpükleri yüzüme vuruyor, gözlüklerimi ıslatıyordu. Orada olmak bana iyi geldi. O günden sonra her sabah ya Kilios'a ya da Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gittim. Yavaş yavaş hafifledim. İçimdeki karanlık dağıldı, beni bağlayan iplerden çözüldüm. İşimden istifa bile etmeden ayrıldım. Ozanköy'deki evin bitmesine daha birkaç ay vardı. İşçileri umursamayıp evin bir odasında yaşamaya başladım. Biraz birikmiş param vardı, bitinceye kadar burada oturacağım ve hiçbir şey düşünmeyeceğim dedim. Zaman geçti, yeni bir hayat kurdum. Bu hayatı daha çok para kazanmak için değil, her gün vaktimin bir bölümünü parkta veya koruda, ormanda veya deniz kenarında geçirecek biçimde düzenledim. Doğanın ilaç olduğunu ve bu ilaçtan her gün almazsam kendimi kötü hissedeceğimi öğrenmiştim. Geçenlerde doğada bulunmanın olumsuz düşünceleri azalttığına ve beynin bu tür düşünceleri üreten merkezinin faaliyetini hafiflettiğine dair bilimsel bir araştırma da okudum. Biraz şaşırdım. Bu araştırmaya konu olamayacak kadar açık değil miydi? Demek ki değilmiş. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Bu oranın 2050'de %70'e çıkması bekleniyor. Kentleşme tam bilinmeyen nedenlerle ruh hastalıklarında artışa neden oluyor. Araştırmalara göre bunun muhtemel nedeni kentte yaşayan insanın doğayla bağının zayıflaması ve tamamen kopması. Kent sakinlerinin depresyon, antipsikiyete veya başka bir ruh bozukluğuna yakalanma riski kırsalda yaşayanlara göre çok yüksek. Kentlerde park veya koru yakınlarında yaşayanlar veya kenti arkada bırakıp doğada vakit geçirenlerde bu risk çok daha düşük. Doğanın insana iyi geldiğine dair başka bilimsel araştırmalar da var. Pencereleri ağaçlara bakan hastanede hastaların daha çabuk iyileştiği de bir gerçek ya da ağrıyı daha hafif hissediyor olmaları. Doğada olmanın çocuklara iyi geldiğine dair kitaplar da var. Doğayla temas, beynin çalışmasını, duygularımızı olumlu şekilde etkileyecek biçimde değiştirir. Stanford Üniversitesi çalışanlarından Gregory Bartman bunu kanıtlamak üzere 90 dakikalık iki yürüyüş düzenlemiş. Birinci grup yürüyüşünü üniversite kampüsünün ağaçlık sakin parkurunda yapmış. İkinci grup trafik gürültüsü olan endüstriyel bir yolda yürümüş. Yürüyüş bitince yapılan ölçümlerde doğada yürüyenlerin mutluluk derecesinin yükselmiş olduğu gözlenmiş. Diğerlerinde böyle bir iyileşme yokmuş. Sonuç: kalabalık, gürültülü ve kirli şehirlerde yaşayanların ruh sağlığı için geniş ve bol yeşil alanlar, parklar olmalı ve şehir sakinlerinin buraları kullanmaları teşvik edilmeli. Gezi Parkı için gürültü koparanlar haklıydı. Kentin daha çok yapıya değil, daha çok yeşil alana ihtiyacı var. Bu ihtiyaç iktidarın dostlarının paraya olan ihtiyacından çok daha büyük, çok daha önemli, çok daha sağlıklı. Rodrigo'nun konçertosuyla aktardığımız bu yazı Metin Münir'e ait. Çok etkilendim ben okuyunca. Sizlerin de haberiniz olmasını, dinlemenizi istedim. Çünkü doğa yaşam için vazgeçilmez. İşte Gezi Parkı'nı bir de bu pencereden bakmış Metin Münir. Bitiriyoruz. RSFM'deyiz her akşam saat 17.30'da. Ve haftaya da pazartesinden itibaren 17.30'da burada olacağız. Gündemi aktaracağız. Soru işaretlerinin tamamını gidermeye çalışacağız. Bitirirken bugün Poyrazköy davasında beraat kararı çıktı. O dava çerçevesinde Türkan Saylan, Türkiye'ye çok büyük emeği geçmiş bir isim için bile gözaltı kararı vardı. Ki o zaman hastaydı Türkan Saylan. O hasta haliyle evi arandı ve bütün eşyaları karıştırıldı. İşte Türkan Saylan genç kızların, küçük kız çocuklarının okuması için çaba sarf eden bir isimdi. Onlara atfedilen bir şarkıyla bitirelim. Cuma günü son yayınımızı, haftanın son yayınını Kardelen şarkısı Sezen Aksu'dan diyelim ve pazartesi günü saat 17.30'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
senden fazlayım ne senden az. Ayrı macerada ayrı biraz. Gözle biçim sen yoksan ben
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.
Bağdat dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı'yla bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok.